Açık Gazete.
Durban'a bağlanıyoruz. Oradaki 17. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na gidiyoruz. Ömer Madra ile konuşacağız. Hocam günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Ne haber, iyi misiniz?
İyiyiz. Burada her şey bildiğiniz gibi, haberler sizde.
Evet, burada Durban'da epey hareketli olmaya başladı. Adam akıllı hareketli olmaya başladı. Sabah biz de bir minibüs deneyimi yaşadık. Şimdi Önder Algidik ve Özgür Gürbüz de Önder şeyden Ankara 350'den, Heinrich Böll Stiftung'dan da Özgür, üçümüz dün de program yapmıştık dernekten. Şimdi devam edeceğiz ve biz bugün dünkü otobüs şoförüyle gelmedik. Bu sefer Türk usulü minibüste geldik buraya. Bizi kazıkladı ve uzak bir yerde attı minibüs muavini. Ama duyulabiliyor mu sesim?
Gayet iyi.
Onun dışında da gayet iyiydi. Onlar da özel bir yöntem var anladığım kadarıyla. Keskin ıslıklar çalıyorlar böyle. Hem şoför hem muavin çalıyor ve müşteri topluyorlar. Bizi son derece uzak bir yerde bıraktılar ama bundan dolayı da ikimiz de şikayet etmiyoruz değil mi Önder? Gayet sabah sporumuzu da onlar sayesinde yapmış olduk. Şimdi sabah sporu demişken dün aslında çok büyük bir eylem oldu burada. Sabahın köründe biz bunu daha sonra fark ettik. Tabii insight bilgi sahibi olanlar sadece mesela Democracy Now! İzlemiş bütünüyle 7.30'da. Kalkınma için, sürdürülebilir kalkınma mıdır nedir, öyle bir şey için Dünya İş Konseyi, Dünya Şirketler Konseyi diye bir kuruluşun büyük bir otelde, buradaki en büyük oteldeki bir toplantısını Greenpeace bastı ve bir üst kata da bir bayrak açmaya kalktılar, banner açmaya kalktılar. Onda da şey deniyordu, yani kirletenleri değil halkı dinlediği. Fakat o kadar acayip bir rüzgar vardı ki bunu başaramadan şey yaptılar, indirilmek zorunda kaldılar. Buna karşılık da tabii müthiş ses getiren ilginç bir eylem vardı. Demokrasinin adı olduğu gibi kayda almış durumda. Ve sabahleyin bir şey delegesiyle konuşuyorduk biz, Etiyopya'dan bir sivil toplum kuruluşlarının temsilcisiyle. Ya ne olmuş dedi sabah kahvaltısında, siz biliyor musunuz dedi Greenpeace'in ne olduğunu. Neden sınır dışı edildi? 6 kişi tutuklandı ve sınır dışı edildi derhal. Neden? Ben televizyonda izledim dedi, resmi televizyonda, ama hiçbir haber vermediler dedi. Bir bağımsız Afrika, Güney Afrika televizyonu bu kadar çalışıyor işte dedi, dalga geçtik ve bağımsız açık radyodan biz sana haberi verelim dedik. Böyle esprilerle filan gitti iş. Fakat çok önemli şeyler olmaya başladı. Dün ben özellikle bu CAN, Climate Action Network'ün basın toplantısını yaptık. Yani çok sayıda dünyadaki bütün uluslararası önemli bu konuyla ilgili kuruluşları temsil ediyordu. Oraya gittik. Ve müthiş bir baskı kurmaya son derece kararlı görünüyorlar. Buradan sonuç almadan çıkmanın söz konusu olamayacağı yolunda önemli gelişmeler var. Türkiye'nin meselesini de sorduk. Ben sorma fırsatı da buldum. Ve çok da komik bir şey oldu. Adam dedi ki günün fosili ödülünü vermemizin temel sebebi dedi. Bil bakalım Mahir ne dedi? Börek neydi, börek?
hem böreğim tam olsun, hem karnım tok olsun.
Hem karnım tok olsun. Onun İngilizcesini söyledi. Yani benim aynen onu söyledi. Son derece yalnız, mesela Dünya Sendikalar Federasyonu'nu temsilen Avustralyalı bir kadın vardı. Ve bunun peşini bırakmak gibi bir niyetleri olmadığını, büyük bir harekete doğru gittiğini gösteren pek çok şey var. Önemli gelişmelerden biri de şeyle ilgili oldu. Şey açıklamaları var. Mesela fosil yakıtlarını yakmanın muazzam rekorlar getirdiğini de yeni açıklamalardan görebiliyoruz. Geçen yıl sadece fosil yakıt emisyonlarından bir yıl içinde 6'ya yakın, %5.9'luk bir artış olmuş. Bu 1990'dan bu yana ise %49'luk bir artış, %7'ye evet. yakın. Yani yılda 0.3'luk bir artış olduğu görülüyor.
Bu tabii şeyden de kaynaklanıyor biraz. Bu karbondioksit birikimi etkileri hemen fark edilmiyor. Birdenbire daha sonra, biriktikten sonra da fark edilmeye başlanıyor. Yani biraz 30 sene 40 sene geriden de geliyoruz.
Evet. Bir yandan da öyle ve bu şey toplantısı da önemliydi. Greenpeace'in basmış olduğu. Çünkü Dirty Dozen diye bir bildiri yayınladı aslında. Yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda kirleten şirketlerin, temsilcilerinin bir uluslararası antlaşma yapmaktan ve bütün bu salımları da geri çevirmekten engelleyen şirketleri çıkartmışlar. Onların da aralarında bulunduğu pek çok şirketin bulunduğu toplantıydı. Yani başta Shell var. Hem Royal Dutch Shell hem de Shell Canada. İşte ArcelorMittal bu Hintlilerin yaptı. Exxon Mobil, Koch biraderler, Bas Alman, böyle devam eden 12 şirketi tamamen karşılarına almış durumdalar. İlginç bir şey de vardı. Mesela dün Mehveş Evin söylüyordu onu. Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisinin, iklim müzakerecisi Todd Stern'ın yaptığı toplantı boş 3 kişiyle falan yapılmış. Aynı anda halbuki mesela Democracy Now'dan Amy Goodman bütün bu şeylerle önde gelen iklim mücadelecileriyle ve gazetecileriyle toplantılar yapıyordu ve tıklım tıklımdı salonlar onların konuştuğu yerlerde. Ve Amerika'nın giderek tecrite doğru gittiğini söylüyoruz. Bu arada söyleyebiliriz. Bu arada şeyi de söylemek mümkün olabilir. Bu şeyin Kumil Nadu şeyin başkanı, Güney Afrikalı imiş. Ben onu Hintli zannediyordum. Belki de buradaki Durban'daki Hint komünitesinden de kaynaklanıyor olabilir ismi ve şeyi itibariyle, fizik özellikleri itibariyle. Mandela'nın apartheid hareketinin karşı öncülerindenmiş ve dün protesto ettiği salon sofrada daha önce tutuklanmış. Durban mı kendisi? Son derece ilginç gelişmeler ve hiç taviz verecek hali görünmüyor ve Amerika'yı bir numaralı halk düşmanı, dünya halklarının düşmanı filan ilan edeceğiz diye konuşmalar cereyan etmeye başladı. Yani eğer benim içgüdüsel, sezgisel şeylerime biraz güvenilecek olursa, katiyen güvenin demiyorum kimseye tabii ki, ama burada bir işgal hareketi seyretmemiz ihtimali mevcuttur. O zaman belki de breaking news olarak bağlanabiliriz. Şimdi ben sana da devredeceğim sözü. Eko dergisi var burada. Çok önemli. Bütün bu küresel şeyin işte Ken grubunun da çıkarttığı. Yani dünyadaki belli başlı bütün sivil toplum kuruluşlarını temsil ettiği. Fırından taze çıkmış bir Eko'yu aldık bu sabah ve bakanlara şey diyorlar, çıtayı yükseltelim artık, söz konusu bile değil dünyanın böyle beklemesi. Avrupa Birliği'ne hitaben şimdi 5 yıllık bir ikinci taahhütte bulunan Kyoto protokolüne diyorlar. Dördünde aynı zamanda Kyoto protokolünün yerini alacak değil, bir ek olacak. En geç 2015'te yürürlüğe girecek bir şey. Girmeli. Onun dışında herhangi bir şey kabul edilemez. Ve derhal de işte 100 milyarlık fonun da bir şekilde aktarılabilmesi gerekiyor deniyor. Ve Çin'in de tavrını esnekleştirdiğine dair haberler ve toplantılar vardı. Şimdi hem Çin'in hem de Hindistan'ın durumlarına ilişkin de önce Özgür'e vereceğim, Çin'in toplantısını izlemişti. Hı hı. Ondan sonra da Önder de Hindistan'dan bahseder. Türkiye'nin durumundan da bahsederiz. Tekrar sonradan ben topu alırım. Şimdi Özgür'e bırakıyorum.
Herkese merhabalar, günaydın.
Günaydın Özgür.
Evet, Çin açısından çok ilginç gelişmeler oldu.
Çin 2020'den sonra bağlayıcı olan hedefler bile alabileceğini söyledi. Onun dışında da biliyorsunuz 5 yıllık kalkınma planları hala devam ediyor Çin'de. Bu 5 yıllık kalkınma planlarının içinde ciddi azaltım hedefleri almışlar. Öncelikle geçen 2005-2010 planını açıkladılar ki orada hedef %20 enerji yoğunluğunda indirimdi. Ve Çin bunu başarmış. %19.1'e ulaşmışlar. Dün bunu Çin heyeti bizzat açıkladı. Bu yeni hedef ise 2010-2015 için enerji yoğunluğunda %16, karbon yoğunluğunda %17'lik bir azaltım hedefi var. Yani Çin'den çok daha rakam ve şey verilebilir tabii ama şu anda genel müzakerelerde şöyle bir durum oldu. Çin hamleyi yaptı.
ABD bayağı izole oluyor o zaman.
Evet, aynen böyle. Yani burada zaten bir politik şey tavır belirlemek lazım herhalde. Artık Çin'in işte Çin yapmazsa o da yapmaz falan dememek lazım. Herkes yapabileceğini yapacak, geride kalanlar da izleyecek. Bunu da ben söylemiyorum. Bu sabah erkenden yine ben bir toplantıya gittim saat 7.30'da. Hayat gerçekten erken başlıyor bazen burada. Almanya'dan Alman Yeşiller Partisi milletvekili Hermann Ott vardı. İklim değişikliği konusu sözcü. Aynı zamanda kendisi Wuppertal Enstitüsü'nden bir bilim insanı. O çok önemli bir şey söyledi bu konuda. Yani biz kimseyi bekleyemezsiniz. Yani Amerika'yı bekleyelim, Amerika yapmazsa biz devam etmez diyemeyiz. Bu ileride Çin için de geçerli. Bu oyuna düşmemek lazım. Ne zaman birileri harekete geçerse diğerleri onu izler diyor. Bu gerçekten önemli bir doğrultu belki politikalarda. Amerika tabii çok konuşulmaya başlandı Çin'in bu hamlesinden sonra. Katıldığım toplantıda John Kerry için çalışan Melanie Nakagawa da vardı Senato'dan Amerika'da. O da çok önemli şeyler söyledi. Ben şöyle bir şey yapayım. İkisinin ortaklaştığı nokta. Hermann Ott'un söylediği bir şey vardı. Amerika'da tabii ki bir iklim değişikliği konusunda bir şeyler değişmesi lazım. Kafaların değişmesi lazım. Şu anda iklim değişikliğini korumak için hamle yapanları komünist diye bakıyorlar dedi. Ama herhalde bir 5 tane Katrina gerekir dedi Amerika'da bu anlayışı değiştirmek için. Ama 5 Katrina arka arkaya değil aynı anda. Buna Amerikalı Nakagawa da eşlik etti. Obama'nın bu erteleyen, her şeyi erteleyen politikalarından yakınıldı. Ama iyi haber de şu, Amerika Birleşik Devletleri bu Yeşil İklim Fonu dediğimiz gelişmekte olan ülkelere gidecek para için
senede 100 milyar dolarlık para değil mi bahsedilen, Ömer Bey'in de
bahsettiği? Evet, 100 milyar dolara her sene olması beklenen para 2020'den itibaren. O konuda bazı teknik değişiklikler olursa imza atacak diye içeriden bir bilgi verdi bize. Hani bu en azından
önemli bir gelişme.
Tek iyi haber.
Ama orada bir şey soracağım ben. Bu fondan konu açılmışken, bu fonun da kaynağının karbon vergisinden mi yoksa kurulacak bir karbon emisyon ticareti sistemi üzerinden mi karşılanacağı gibi bir soru vardı. Bu toplantıda Durban'da cevap aranacak konulardan bir tanesi de buydu. Burada bir gelişme var mı?
Amerika açısından bence bu sorunun yanıtı net. Karbon ticareti. Evet. Yani Amerika eyaletlerde, bütün dünyada, hatta bütün dünyayı kapsayacak bir karbon ticaretinden bahsediyor. Yani karbon vergisi Avustralya dışında pek öyle hani konuşmayı istekli ülkeler yok. Onu söyleyebilirim. Amerika'da yani bence karbon ticaretinin dışında bir yola gitmez diye düşünüyorum. Onun dışında bir şey daha söylemek lazım. Sabah girerken buraya Kanada'nın ulusal genç delegasyonu bir eylem yapıyordu kapıda. İki büyük Kanada bayrağı, o Kanada bayrağındaki ağaç akça ağacın altları katlana bulanmış. Bu arada hayatımda ilk kez o katran kumu denen şeyi de görmüş oldum. Ellerinde vardı torbalarla. Kanada'yı protesto ediyorlardı. Oraya da çok büyük tepki var. Bir de dün Ömer abinin bahsettiği protesto için de bir şey söylemek lazım. Bizden de birileri vardı aslında orada. Onları da gazetecilere iş düşüyor. Arçelik'in yönetim kurulu başkanının orada olduğunu duyduk. Herkes gidememiş toplantıya. Çünkü toplantıya giriş için 1.000 euro istiyorlarmış katılmak için. Böyle bir toplantıymış Greenpeace'in bastığı. Onu da bildirmeden geçmeyelim. Benim son sözüm bir de İngiltere Met Office, Hadley Center, Hadley Merkezi çok önemli bir rapor açıkladı. 21 ülkeyle ilgili. 21 ülkenin iklim değişikliği sonucunda karşılaşacağı senaryolar vardı bunda. Yani ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve Türkiye'de vardı. Bu çok detaylı bir rapor. Evet. Bunu internetten de ulaşabileceksiniz. Biz yarın herhalde bunu ayrıntılarını anlatacağız ama çok kısa iki şey söyleyeyim. Türkiye'de Kuzey 2100'e kadar olan süreç içinde 2,5-3 derecelik artış. Güneydoğu'da 3-3,5 derecelik artış. Doğu'da ise 4 dereceye varan artış bekleniyor ve bu projeksiyonu birçok farklı model ortak kanı olarak söylemiş. Yani bunun anlamını insanlara anlatmamız lazım. Korkunç bir şeyden
bahsediyoruz. Kesinlikle, yani hani bu kışın hırka giymeyiz ne olacak mantığı değil. Aksine aşırı iklim olaylarının çok ciddi bir frekansa gelmesi anlamını taşıyor. İşte,
evet, bu 2100'de de olmayacak tabii Mahir. Bunu da söylüyor. İnsanlar evet, yanlış anlıyor. 2100'e doğru bu yavaş yavaş ısınacak. Yani siz bunu hissedeceksiniz.
Çok yavaş da değil.
Sadece evet, hani 2099'a kadar her şey güllük gülistanlık. 2100'de bu iş bitmiyor. Bu süreç giderken bu ısınma olacak ve çok kötü şeyler bekliyor. Bir rakam daha verip sözü Önder'e vereceğim. Bu yine yapılan simülasyon projeksiyonlardan bir tanesi de Türkiye'nin büyük bir bölümünde %45 oranında su kısıntısı olacağı söyleniyor 2100'e kadar.
Su kıtlığı.
Yani nehirlerde özellikle mesela nehir taşkınlarının azalması bekleniyor. Bu da hidrocular için herhalde kötü haber diye söylüyorum. Önder bunun devamını getirebilir. Evet. Önder'e vereyim sözü istersen.
Tamam.
Ha, merhaba, günaydın.
Günaydın.
Şimdi hani Özgün'ün sözünü devam ettireyim. Yani kuraklığın da artacağı ve yağış rejimlerinin çok problemli olacağı anlamına geliyor. Bu aslında hani HES yatırımcılar için uyarmak istiyoruz. Yani ellerindeki yatırımlar çok hızlı bir şekilde patlayabilir. Yani yatırımlarında hiç geleceğe yönelik modeller yapmıyorlar. Bunun yapmanın da büyük fayda var. Yani
buna ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı 2 hafta önce zaten Türkiye içinde de bir şey yapmıştı. Yatırımcıları uyarmıştı yaptığı açıklamayla, kuraklık bekleniyor diye. Bu bilinen de bir şey ama yatırım buna yönlendirilmesi de ilginç bir yandan.
Tabii kesinlikle. 2012'de öyle bir çalışma olacağını söylemiştim. Şimdi ben çok kısaca biraz Hindistan'dan bahsetmek istiyorum, biraz da resmi anlamak için. Hı hı. Dün Hindistanlı Bakanım'da katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda çok basit bir karşılaştırma yapıldı. Şöyle örnek vereyim. 2010 yılı içinde, bir yıl içinde Hindistan'ın salımları %9 artmış. Ama Amerika'nın da salımları %4 artmış. Yani Obama hükümeti bir yılda %4 gibi çok ciddi bir rakamda artış yaptırmış. Ama Hindistan'ın %9 artışı 150 milyon tona denk gelirken Amerika'nın %4 artışı 200 milyon tona denk geliyor. Şimdi mesela biraz öbür tarafına bakmak lazım. Ve Hindistan hükümeti, biz hükümet ve devlet olarak iklim değişikliği kabul ediyoruz, bilimsel gerçeklerini kabul ediyoruz ve bu yönde hareket etmek istiyoruz dediler. Buraya kadar çok güzel. Ama ondan sonra şuna geldiler. Biz kirletme hakkı, biliyorsunuz Türkiye kirletme hakkını kullanmak istiyor. Biz kirletme hakkını kullanmak istemiyoruz diyor. Böyle bir derdimiz yok diyor. Ama diyor biz hala girişim hakkımızı sürdürmek istiyoruz.
Kirletme
diyor.
Hakkının ne olduğunu da kısaca açabilir miyiz burada?
Kirletme hakkının mı?
Evet, dinleyicilerimiz için.
Ha, evet, tabii ki. Kirletme hakkı dediğimiz şey, yani Amerika kişi başına bu kadar salımı bu kadar tarih boyunca yaptı. Ben de bunun bir kısmını daha yapma hakkına sahip olmalıyım. Gibi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Bir katil 10 kişiyi öldürmüş. Ben bir kişiyi öldürdüm. İşte ben de 5 kişi öldüreyim. Öyle bu işe teslim olayım gibi bir şey aslında Türkçesi.
Evet.
Ama bağlayacak olursak Hindistan'ı, aslında hani söyledikleri doğru ama Hindistan'ın konuşmasının altında yatan küçük bir milliyetçilik, küçük bir kalkınmacılık var ve küçük bir topu başka yere atma var. Çünkü sorun şu, herkes başkasının sorunlarını söylediği sürece çözüme ulaşmanız çok mümkün görünmüyor. Buradan Türkiye'ye girelim isterseniz. Türkiye ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hani cumartesi günü Türkiye günü fosili seçildi. İşte pazar günü de Cüzeli Ankara'nın destekçisi sivil toplum örgütleri, AFSAT, ODTÜ Mezunlar Derneği, TÜDET, TÜKODER, Perşembe akşamı geçe açıklama yaptı. Açıklamada şuna yer verdi. Türkiye deprem için toplamış olduğu vergileri dublyolara harcıyorsa alacak finansmanı nereye harcayacak? Kamuoyunun kafasına hakikaten bu soru var. Dün de şöyle bir şey oldu. Türkiye konuştu. İki türlü konuştu. Bir tanesi bültenlerde Türkiye'nin adı geçiyor. Türkiye herkesin iklim değişikliği mücadele için sorumlulukları eşit omuzlaması gerektiğini söylemiş. Bunu bayağı bir ülke söylüyordu. Bunu Türkiye'nin söylemesi oldukça güzel bir şey. Türkiye'de bunu söyledi. İkincisi, bugün internete düşen haberler, dün de duyduk ama bu çok resmi olarak karşı olan bir haber değil, onu belirteyim. Türkiye 2020 yılı için bir azaltım hedefi koyacağı yönde niyeti olduğunu ve bu rakamın da %20 olduğuna dair şeyler söyledi. Şimdi geçen cümleyi tam olarak bilmiyoruz ama internet dolaşanı biliyoruz. NTV galiba bunu haber yaptı. Evet. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin %20 azaltım hedefi 1990 yılının 3 katı. Yani 180 küsur milyon ton olan 90 yılı salımı Türkiye'nin projeksiyonlardaki yeni projeksiyon yapmadılarsa, onu bilmiyoruz, bilmeden konuşuyorum, 680 milyon ton civarına geliyor. Bundan %20 indirim yapmak yaklaşık olarak 540 milyon tona geliyor. Yani Türkiye 3'e katlıyor salımlarını. Bu şey, pahalı bir mağazanın sezon sonu çok pahalı bir ürünü indirip hala pahalı bir ürün olarak satması gibi bir şey aslında. Yani insanlar Türkiye azaltma hedefi alıyor diye, ya bu iş ciddi bile olsa algılamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum.
Evet, yani kayda değer bir azaltma olmadığını söylüyorsunuz.
Evet, yani bindirimden indirim yapıyorlar Türkçesi.
Evet, fazlası da beklenemez sanıyorum bir süre içine.
Yani beklenemez ama beklenmek zorunda bilimsel veriler. Evet. Yani şu 4 derecelik artışın yarım derecesi Ankara'da, İstanbul'da olsa çok ciddi sıcak hava dalgaları demek.
Peki eşit sorumluluk meselesini Türkiye gündeme getirdikten sonra bunu söyleyince sadece göz bayamaya mı giriyor? Bu ne oluyor? Yeşil badanı mı? Başka bir şey mi? Aslında bu fosil, günün fosili ödülünü almasına sebep olan bu oluşturulacak küresel fondan para alma çabası mı? Nasıl değerlendirmek lazım bunu?
Yani ben hani bu değerlendirme kısmen doğru ama ben hani Türkiye konuştuğu sözünün çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Hani daha ötesinde ki şeyler tabii ki konuşulabilir ama çok daha fazla anlam çıkartmamak gerekiyor. Somut bir şey değil yani, bunu her ülke söylüyor. Türkiye'nin bir niyet beyanı gibi bunu söylüyor. Çok, çünkü böyle bir çalışması olmadığını biliyoruz. Varsa da görelim, yani bu da harika bir şey olur. Bir Özgür katkı yapacak galiba. Ben şimdi Özgür'e geçiriyorum telefonu.
Tamam.
Merhaba Maykur.
Tekrar merhaba.
Söz aldım. Bu %20 meselesiyle ilgili dün ben Çevre Bakanı'ndan Sedat Kadıoğlu ile görüşme şansı yakaladım. O bana bunu onayladı. Yani 2020'de Türkiye eğer işte her şeyi normal devam ettirdi, bu business as usual dediğimiz hikayeyi devam ettirdiğinde ulaşacağı rakamdan %20 daha aşağısını yapmaya çalışacak. Yani öbür ülkelerle karıştım ama %20'lik bir indirim değil.
Tamam, şimdi anladım. Business as usual'dan yapılan indirim bu %20.
Evet, azaltımdan indirim olacak ama bunu hani şey gibi de alabiliriz. Resmi bir şeydi bu. Yani.
Artırımdan indirim.
Evet.
Artış hızından yani, daha doğrusu.
Pardon, arttırımdan indirim.
Evet, tamam. Ama şimdi anlaşıldı.
Ama resmi olarak kabul edebilir. Türkiye'nin politikası olarak kabul edilir ama bu çok komik ve yetersiz bir rakam bence. Şimdi kime vereceğimi bakıyorum. vaktimiz var mı? Ne kadar kaldı Mahir?
Bir 5 dakikamız var.
5 dakikamız var. Evet. O zaman hemen Önder'e, sonra da Ömer abi kapatacak, toplayacak. Teşekkürler.
Teşekkürler.
Özgür'ün söylediği gibi hatırlatma. Kopenhag'dır. Yani Veysel Eroğlu %11 artıştan azaltım olacağına dair basın açıklaması yaptı. Bununla ilgili bir bildirim hazırlandı. Fakat Kopenhag geldiğinde bu bildirimin üzerine taslak mührü basıldı ve %11 meselesi unutuldu. Dolayısıyla hani özür dilerim, tabii ki doğru ama Türkiye'yi biraz anlamak gerekiyor. Bunun çalışması, kararı vesairesi yoksa da çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani toplantıda göz boyanıp ondan sonra unutulabilecek bir şey aslında.
Evet, iklim eylem planının içinde de somut bir hedef yoktu en son Haziran'da açıklanan. Dolayısıyla yani gidişata göre, toplantıdan çıkacak sonuca göre Türkiye'de pozisyonunu değiştirebiliyor Kopenhag'da yaptığı gibi.
Aynen, yani Temmuz iklim değişikliği eylem planında hiçbir aktivitede azaltma hedefi yoktu. Bırakın toplamda. Şimdi %20 açıklaması ilginç. Bunu da izlemek gerekiyor.
Evet.
Evet, tekrar ben artık bir toparlayıp bitirebiliriz diye Türkiye'nin börek ya da kek politikası devam ediyor diyebiliriz. Bunun en somut örneği de herhalde, simgesel örneği de şey olacaktır. Yani bu bıçağın kemiğe dayandığı son derece kritik bir toplantıya Kalkınma Bakanı'nı göndermesinden daha sembolik hiçbir şey olamaz bana sorarsan. Yani meselenin bir ölüm kalım meselesi olduğunu değil, doğrudan doğruya bir hala büyüme kalkınma meselesi olarak bakıldığının çok ilginç bir göstergesi. Katılır mı katılmaz mı, konuşma yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama Kalkınma Bakanı'nın adında birinin seçilmesi, o tweetle birinin Türkiye'nin bütün bakışındaki sapmayı ve fosil günü fosil ödülünü hak ettiği yanlış bakışı, tuhaf bakışı bence yeterince sergiliyor. Fakat bütün bunların dışında mesele bugün işte çıtayı yükseltelim diye Eko dergisinden çok dramatik aslında bir mesaj vardı. Bakanlar geldiniz buraya, işte koridorlarda yürüdük, büyük ve küçük salonlarda konuştuk, yan olaylara katıldık, sergilerin standlarının önünde dedikodu falan yaptık, metinlerle oynadık, parantezler açıp kapattık. Ama bütün bu olaylar sırasında kıtlık yaygınlaştı, seller etrafa yayıldı ve fırtınalarda hayatları mahvetmeye devam etti. Yani çok net olarak şu riski taşıyoruz diyor Sayın Bakanlar. 20 yıllık bütün bu çalışmayı da çöpe atmamız tehlikesi var. Ve gerçekten şiddetle ihtiyaç duyulan eylemi de çöpe atmamız ve daha da ertelememiz bu mümkün değil. Yani şöyle bitirmiş Seyşel Adaları'ndan Büyükelçisi, oranın temsilcisi Jumo demiş ki COP17'de, yani bu toplantıda, iklim toplantısında siz de aslında Sayın Bakanlar küçük ada ülkelerinin sakinlerisiniz. Onun için boş verin bizi kurtarmayı, kendinizi kurtarın diye bitirmiş. Bu gerçekten bu hafta boyunca hepimizi kurtarmak için kendinizi başta olmak üzere çalışıyorsunuz diye bitiyordu. Ben bunun çok önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Patrick Bond diye bir adamla da KwaZulu-Natal Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir profesör ve sivil toplum merkezinin de başında bulunan bir adamla bu önümüzdeki cumartesi günü bittiği zaman zirve diyor. Biz ikinci aşamaya geçmiş olacağız. Birinci aşamada Amerika Birleşik Devletleri tamamen tecrit olmuş ve bir numaralı halklar düşmanı olacaktır diye bunu bir profesör söyledi. Kulaklarıma inanmakta güçlük çektim. İkinci aşamada diyor uluslararası ceza ve mahkeme yargılama sürecini de başlatmanın zamanı, resmen Amerika'nın adını geçirmemiz gerekir. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin ürünlerine ve ticari şeylerine akışına da boykot getirmekte düşünülebilir diyor. Yani durumların ne kadar kritik ve sertleştiğini gösteren durumlar var. Benim beklentim bayağı sürprizli günlerin bizi beklediği yolunda, takipte olmaya devam edeceğiz.
Evet, çok teşekkürler.
Cümlemiz neydi? Afrikaca.
Güle güle demeye çalışalım, bu zor ama.
Güle güle demeye çalışacağım. Özgür, bir dakika veriyorum. Hadi hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Doğru galiba, bunu hala doğru söylediğine emin değilim ama sale kadle gibi bir şey söylüyorlar güle güle için. Ya da teşekkür ederiz, onu söyleyebiliyorum. Siyabonga.
Siyabonga, sale kadle diyelim. O zaman biz de Afrikaça derslerimizi bu hafta boyunca devam edecek bu vesileyle.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere. Evet, Durban'dan Ömer Madra, Özgür Gürbüz ve Önder Algedik ile beraberdik. Bu hafta boyunca da 9.30'dan sonra Durban bağlantılarımız her türlü teknik aksaklığı aşmamız durumunda devam edecek. Bugün olduğu gibi...
Açık Gazete.